Ayrım 9. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 95. Murat. Gata'dayız. Hulusi abiyle birlikte Hulusi Gülbahar, Bordo bereli efsane albay, paraşütçü, kurbağa adam, kar kayakçısı, su altı savunma taarruz, yakın dövüş uzmanı, 28 ülkede görev yaptı, yüzlerce sınır ötesi operasyona katıldı, 3 lisan biliyor, Zodiac'tan tanka kadar kullanıyor, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı, üstün cesaret ve feragat madalyası var, Ergenekon'dan 2 sene yatırdılar. Morgun kapısındayız. Erkekten çok kadın var. Göz pınarları kurumuş, gözleri ağlamaktan şişmiş kadınlar. Esir subayların eşleri. TCG Mamak ailesi orada. TCG Silivri ailesi. TCG Hastal. TCG Sincan. TCG Hadımköy. TCG Şirinyer ailesi. Hepsi orada. Esir silahlı kuvvetlerin hüzün donanması. TCG Maltepe'den Zeynep geldi. Ender'in eşi, Yavuz'un kız kardeşi, hem eşi hem ağabeyi içeride. Çiğdem geldi, Cem'in eşi. Geçenlerde Çiğdem'in babası rahmetli oldu. Cem'e 3 gün izin verdiler, kayınpederini toprağa vermesi için. Gitti Akçakoca'ya, son görevini yaptı. 2 günü daha olmasına rağmen hakkını kullanmadı. Maltepe'ye geri döndü. Arkadaşları oradayken dışarıda özgür nefes almayı içine sindiremedi, iyi mi? Beni sorarsanız Maltepe ailesinden İsmet ve Erdinç'i temsil ediyorum. İşte geliyor Murat. Sahte delil bavuluyla girdi. Ay yıldızlı tabutla çıkıyor. Kumpasla girdi, imamla çıkıyor. Askeri tören yapılacak, özel üniformalı tören mangası, kılıçlı subay, sağa dön, sola dön filan. Müsamerede üstümüze yok. Genelkurmay en iyi neyi beceriyor derseniz, insanlarını gömmeyi çok iyi beceriyor, çok şık yapıyorlar bu işi. Gören Pentagon zanneder yani. İmam geldi, 3-5 tırışkadan beylik laf, sonra malum soruyu sordu. Hakkınızı helal eder misiniz? Asrın iftirasıyla hapse attık, çoluğundan çocuğundan ayrı bıraktık, kahrından öldürdük, üstüne hakkımızı helal edeceğiz öyle mi? Ne hakkı be? Asıl o bize hakkını helal etti mi acaba? Annesi etmedi mesela. Kahraman bir evlat yetiştiren annenin bedduasını alan devlet ayakta kalabilir mi sanmıyorum. Arkadaşları omuzladı tabutu, hemen hepsi sanık. Ergenekon'dan, balyozdan, casusluktan yatıp çıkanlar. Üniformalı muvazzaf subaylar var, tören için görevlendirilmişler. Başları öne eğik, kimsenin yüzüne bakamıyorlar. İnanın, sanıklardan daha hazin durumdalar. Yüklediler cenaze arabasına Mamak'a. Şehit düşerek çıktığı askeri cezaevine götürüldü Murat. Hak edenlerden helallik almaya. Kendi ordusu tarafından esir tutulan arkadaşları askeri tören yaptı. Sözün bittiği yere beyin kanaması geçirdiği açık görüş alanına masaları birleştirip musalla taşı kurdular. Etrafına U şeklinde dizildiler. 35 senelik arkadaşı Deniz Kurmay Albay Sinan konuşma yaptı. Batu ile Duru şimdi hepimizin çocukları. Sema bizler son nefesimizi verene kadar kardeşlerimizden daha kardeş. Mekanın cennet olsun. Bir gün yanına gelmek kısmet olsun dedi. Selam verdiler. Tören mangasına dokundurmadılar. Murat'ı omuzladılar. Kocatepe Camisi. Kadriye anne oradaydı. Ali Yasin'in annesidir. Bu iftira davası basında yer alıyorsa büyük ölçüde Kadriye annenin sayesindedir. O mübarek elleriyle herkese mektup yazar, adaletsizliği anlatır. Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet oradaydı. Kucaklaştık. Öyle baktık birbirimize sessizce. Ne diyelim, ne denilebilir? Maltepe'den arkadaşım Assubay Bülent Akalın'ı, eşi oradaydı. Oğulları otistiktir. Oğlunu alıp gelmiş cenazeye kapı gibi, babasının boyunu geçmek üzere sarıldık yeğenimle. Assubaylara parantez açayım. Pek çok generale, amirale 20 basar, vicdanları, vefaları, kapatayım parantezi. Ve dünyanın en büyük ailesi oradaydı. Yurttaşlar. Vatanı sevmek için illa harp okuluna gitmek gerekmiyor. Yürekli, bilinçli yurttaş olmak yeterli. Gelmişlerdi. Maltepe'den arkadaşım, hemşerim Berker'in mektup annesiyle tanıştım mesela. Er mektubu görülmüştür kampanyasına katılmış. Mektuplaşmaya devam ediyorlar. Söz verdim, Berker çıkınca kahvesini içmeye gideceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri çelenk göndermişti. Suçluysa niye çelenk gönderiyorsun? Suçsuzsa niye içeride kalmasına göz yumdun? Necdet Bey gelmedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı geldi. 10 tane yakın korumayla geldi. Kendisini korusunlar diye 2 tane muhrip, bir tane de denizaltı getirseydi daha sağlam olurdu. Ne olur ne olmaz yani. Kendisine yönelik sloganlara eşlik etmedim ama yuhalama bölümüne iştirak ettim. Öylesine sevgi sözcükleriyle karşılandı, öylesine saygı sözcükleriyle uğurlandı ki bu müthiş prestijle değil kuvvet komutanlığı yapmak, Riva Deresi'nde deniz bisikleti bile kullanamaz gari. AKP'ye katil diye haykırıldı. CHP milletvekilleri oradaydı. En büyük ilgiyi Emine Ülker Tarhan gördü. Halk tarafından bu kadar sevildiğine göre tahminim yakında CHP'den kovarlar. Kılıçdaroğlu gelmedi. Düğün olsaydı gelirdi. Hapisteki Teğmen'in düğününe gitti. Musalla'daki albayın cenazesine gelmedi. Üzül üzül bir yere kadar tabii. MHP desen zaten kendine hayrı yok. Allah uzun ömür versin, Engin Alan ölse gene gelmeyebilirler. El Fatiha, bindirdiler Murat'ı top arabasına. Arkadaşları son kez omuzladı, verdiler toprağa. Ve bitmedi. Yeni başlıyor. Murat'ın ölümü dirilişin sembolü oluyor. Balyoz davası avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, yarın pazartesi saat 13.30'dan itibaren cübbesiyle Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbete başlıyor. Tarihimizde ilk kez adalet nöbeti, gece gündüz kesintisiz. Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen balyoz dosyasının kararı çıkana kadar orada duracak. Bayrak yarışı gibi dönüşümlü olarak elden ele ama bir saat ama bir gün, kimin ne kadar imkanı varsa orayı hiç boş bırakmadan, hep biraz daha kalabalıklaşarak, kadınları, gençleri, tüm yurtseverleri bu yürekli avukata destek vermeye, Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbete çağırıyorum. Ruhunda biraz olsun adalet kırıntısı kalan medyayı, bu haberi topluma duyurmaya davet ediyorum. Bir saniye bile vakit kaybına, bu insanlık suçuna tahammül kalmadı artık. Müjdeli kararı bekliyoruz, omuz verin lütfen. Murat Özenalp 1965 doğumluydu, Tokat Zileli'ydi. Deniz Harp Akademisi'ni birincilikle bitirmişti. Gökova Fırkateyni ile Harp Filosu'nun en iyi gemisi ödülünü almıştı. Libya İç Savaşı'nda sıkışan vatandaşlarımızı kurtarma operasyonunu yönetti. Kurmay albaydı. Amiral olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Asrın iftirasıyla 16 sene hapis verdiler. Cezaevinde açık görüş sırasında 7 yaşındaki kızıyla top oynarken kahrından beyin kanaması geçirdi, şehit oldu. Henüz 49 yaşındaydı. Murat'ın vefatı tarihi adalet nöbetine vesile oldu. Balyozdan yatanların kurtarılmasını hızlandırdı. Kâni 1953'te Makedonya'da dünyaya geldi. Üsküp'te henüz 5 yaşındayken ana vatana göçtüler. İzmir'e yerleştiler, Şemiklere. Bizim göçmen muhiti Şemiklere git, İsveç'e geldim zannedersin. Hemen herkes sarışın, beyaz tenli, renkli gözlüdür. O da öyle çakmak çakmak bakar. Babası karşı yaka orman işletmede memur olarak iş bulmuştu ama oradan oraya göçüp yeniden hayat kurmak kolay değildi. Dar gelirliydiler. Şemikler ortaokulunu bitirdi. Aile bütçesine katkı için çalışmak zorundaydı. Liseye devam etmedi, edemedi. 14 yaşında çalışmaya başladı. Tekstil atölyelerinde çıraklık yaptı 18'ine kadar. Askerliğini bitirdi, geldi, aşıktı, evlendi. İki kızı var. Ruhundaki engin özgürlük duygusunu yansıttı kızlarına. Birine Deniz, birine Derya adını verdi. İkisini de üniversite okuttu. Biri anaokulu öğretmeni, biri beden eğitimi öğretmeni oldu. Derya henüz bekar, Deniz'den torunu var. Askerden dönünce ESOT'a girdi. Nedir derseniz, İstanbul İETT'nin İzmir versiyonudur. Otobüs, troleybüs falan. Lastikhanede presçiydi. O nedenle bugün bile hala lastikçi Kani derler ona. Kani Beko, DİSK Başkanı. Kendisinden bahsederken DİSK Başkanı sıfatından önce gururla lastikçi sıfatını kullanır. Koltuk asalağı teorisyen denyolardan değildir, harbi işçidir. Soyadına bakınca Koç grubu sponsor olmuş gibi görünüyor ama günümüz Türkçesinde kullanılmayan bek kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de vardır. Halk ağzında sert, sağlam anlamına gelir. Seneler içinde yuvarlanıp beko olmuş. Soyadının kaynağı dedesi. Rahmetli, sert, sağlam, pehlivanmış. Lastikçiye dönersek, örgütçü, mücadeleci, lider karaktere sahip. Henüz 19 yaşındayken dernek başkanıydı. Karşıyaka Kültür Dayanışma Derneği Başkanı. 21 yaşındayken sendikacıydı. Memleket 12 Eylül'e yaklaşırken tutuklandı, 3 ay yattı. Kariyerinin sıçrama noktası 1989'du. Dönemin İzmir Belediyesi kurumsallaşıyoruz ayağıyla taşeron sistemine geçti. 1700 sözleşmeli işçiyi kapının önüne koydu. 400 yürekli işçi boyun eğmedi, teslim olmadı. Seslerini duyurmak için İzmir'den Ankara'ya çıplak ayakla yürüyüşe geçti. Başı çekenler arasında elbette lastikçi Gani de vardı. Başardılar. Yürüyüş zaferle sonuçlandı. İzmir Belediyesi geri adım attı. İşten atılanlar kadrolu olarak işe yerleştirildiler. Dedim ya, maddi imkansızlık nedeniyle yüksek tahsil yapma imkanı olmamıştı. Ama kelimenin tam manasıyla Hayat Üniversitesi mezunu. Sürekli okudu, araştırdı, hiçbir sendikal semineri kaçırmadı, kendini yetiştirdi. Tek örnek vereyim. Bu topraklarda ilk 1 Mayıs, ta 1905'te Amele Pazarı kurulan İzmir Basmane Altın Park'ta Ulu Çınar Ağacı'nın altında kutlanmıştı. Niye İzmir derseniz, Levanten kültürü ve etkin yerel basını nedeniyle bu tür mevzulardan en önce İzmir'in haberi oluyordu. Niye basmane derseniz, o senelerde liman, tabakhane, buz, hava gazı, tütün, yağ fabrikalarında çalışan işçiler basmane civarında oturuyordu. Amele pazarı nedeniyle etraf iş bekleyenlerin vakit geçirdiği kıraathanelerle doluydu. Lastikçi Kani, pek çok akademisyenin bile bilmediği bu tarihi detayları okudu, araştırdı. Ta 107 sene sonra, 2012'de aynı yerde toplantı düzenledi. O ilk 1 Mayıs'ın emekçilerini andı. Lastikçi Kani, akil sendikacılara benzemez yani. İnsanlara gözüm diye hitap eder. Övünmek gibi olmasın, Sadece zeybek oynarken diz çöker. Kani Beko. Türk sendikacılığı maalesef hep Jaguar'a binen, oturduğu koltuktan 50 sene kalkmayan, fabrika sahibi olan, Miami'de villa satın alan, işçilerin sırtından köşeyi dönen sendika ağları tarafından ifal edildi, kirletildi. Kani Beko'nun Twitter hesabına girin. Lastikçi Kani, belediye işçisi DİSK Genel Başkanı yazar. Daima lastikçi, daima işçi kalmayı başarabilen ilk ve tek sendika başkanı oldu Kani Beko. Sinan. Sahilde büyümedi, çocukluğunu yaşama fırsatı olmadı, ömrü cephelerde geçti, dolayısıyla yüzme bilmiyordu. Ta 54 yaşındayken çocuklara rol model olmak için görsünler, özensinler diye eğitimini aldı, yüzme öğrendi. İstiklal Harbi'nin en kritik gecelerinde bile kitap okuyordu. Vefatından sonra tereke hakimliği tarafından tutulan kayıtlara göre, o sırada kütüphanesinde bulunan, not alarak, işaret koyarak okuduğu kitap sayısı 7333 adetti. En çok etkilendiği, ilham aldığı kitap, Rus yazar Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeydi. Çankaya'ya biniyordu. Atının adıydı. Çankaya ile Ankara'da konkurpik yarışlarına katılıp parkuru engel devirmeden tamamlamıştı. Bu yetenekli tayını efsane binicimiz Saim Polatkan'a hediye etti. En sevdiği atı ise Sakarya'ydı. İlk köpeğinin adı Alp'ti. İngiliz seteriydi. Yavruyken almıştı. Kulübesi yoktu. Mustafa Kemal'in yatak odasında yatardı. Sonra bir av köpeği edindi. Adı Albert'di. En son seyyar fotoğrafçı Hasan Efendi'den Fox'u satın aldı. 50 lira ödedi. O zamanlar 50 lira dediğin çok büyük paraydı. Fox sokak köpeğiydi. Güvercinleri vardı. Kuşçu Nuri Usta bakardı güvercinlerine. Kanaryası vardı. Bir gün kanaryasını çıkardı kafesten. Okşarken pır kaçtı kanarya. Çin vazosunun içine girdi, iyi mi? Çırpınıyor, kendine zarar veriyordu. Bir türlü çıkaramıyorlardı. Kırın dedi, kırdılar vazoyu. Kanarya kurtuldu. Bir ara Ankara kedisi vardı. Orman kesip AVM diken AKP'lilerin inanması güçtür ama henüz İstiklal Harbi devam ederken, memleketin akıbeti belirsizken ağaç koruma cemiyeti kurdu. Büyük taarruzdan önce herkesin eli tetikteyken sırası mı şimdi demedi, hayati derecede önemli dedi, müze kurdu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni. Traktörü çok severdi. Atatürk Orman Çiftliği'nden Çankaya Köşkü'ne, araziden kendi kullandığı traktörle giderdi. Gelişmiş ülkelerde bile 20-30 senelik geçmişi olan biyoyakıt, dünyada ilk kez Mustafa Kemal tarafından 1930'da hayata geçirilmiş, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki traktörlerde kullanılmıştı. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacak dediğinde takvimler henüz 1936'yı gösteriyordu. Bugünkü sözde demokratların milleti nasıl soyduğunu, devletin mallarını yandaşlarına nasıl peşkeş çektiğini görüyoruz. Mustafa Kemal ise TC'nin tapusunu kendi üstüne alma imkanı varken elini bile sürmedi, parayla pulla hiç işi olmadı, askerlikten istifa ettiğinde elbisesi bile yoktu, sivil kıyafetle ilk fotoğrafını çektirebilmek için Erzurum valisi Münir Bey'in ceketini emanet aldı, onu giydi. Biz bu cumhuriyeti hırsızlarla kurmadık, helal sütle kurduk, yoklukla kurduk, kanıyla kurduk. O nedenle Ankara'da ikamet ettiği istasyon binasındaki evinin duvarında Namık İsmail Bey'in Harman Dövme Sahnesi adlı tablosu asılıydı. O tabloda Kaan'ı, Saban ve Testi'den su içen köylümüz vardı. Ulusal kalkınma vizyonuna tek bir örnek vereyim. 1937'de açtığı Nazilli Sümerbank basma fabrikasında, dikkatinizi çekerim, ta 1937'de işçilere ve Nazilli halkına kadınlı erkekli balo düzenliyordu, danslar ediliyordu. 2500 kişinin çalıştığı fabrikada 700 kişilik sinema ve tiyatro salonu vardı. Haftada 6 gün film gösteriliyordu. Nazilli'nin o günkü nüfusu 12 bin kişiydi. 12 bin kişilik yere 700 kişilik salon açmak ancak devrimci bakış açısının eseri olabilirdi. İşçilerin tiyatro kulübü vardı, müzik grubu vardı, fabrikanın radyosu vardı. Fabrikada piyano vardı, piyano. Resim heykel sergileri düzenleniyordu, spor kulübü vardı. Sümer Spor, Türkiye'nin ilk alttan ızgaralı futbol sahası oradaydı. Basketbol, voleybol sahası vardı. Güreş minderi, boks ringi, tenis kortu vardı. Paten pisti vardı. Bisiklet parkuru vardı. Ameliyathaneli, laboratuvarlı hastanesi vardı. İlkokulu vardı. Kadın işçilerin bebişleri için kreş vardı. 1937'de giyecek kooperatifi, fırını vardı. İşçileri şehirden fabrikaya getirip götürmesi için gıdı gıdı adı verilen mini treni vardı. Kendi enerjisini kendi üretiyordu. Santralı vardı. Nazilli'ye de elektrik veriyordu. Özetle Cumhuriyet mucizesiydi. Mustafa Kemal açılışa geldi. Nazilli halkı teşekkür için 22 ayar altından anahtar yaptırmıştı. Sembolik kapı o anahtarla açılacaktı. Mustafa Kemal memlekete hayırlı uğurlu olsun dedi, açtı. Bugünkülerin yaptığı gibi hatıra ayaklarıyla anahtarı cebine atmadı. Altın milletin hazinesinde durur dedi. Celal Bayar'a verdi. Celal Bayar emaneti aldı. Ankara'ya gider gitmez hazineye kaydetti. Bu bilgileri Aklı Kemal'den derledim. Aklı Kemal, Sinan Meydan'ın Atatürk'ün akıllı projelerini anlattığı 4 ciltlik şaheseri. Sadece Aklı Kemal yok elbette. Tarihçi araştırmacı Sinan Meydan'ın Nutuğun Deşifresi, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, El Cevap gibi bana göre okullarda zorunlu ders kitabı olması gereken eserleri var. Sinan Meydan. Bu memleketi Turgut Özakman'dan sonra Allah'ın lütfudur. Değerli anne babalar, bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan filan demek isterdim ama ulusal egemenliğimiz, bağımsızlığımız, devrimlerimiz açık tehdit altında. Evlatlarınıza ihtiyacımız var. Mustafa Kemal'i tanısınlar, özgürlüğün, bu kutsal toprakların kıymetini bilsinler, yobazlığın, cahilliğin, dahili bedhahların nasıl bir tehlike olduğunu kavrasınlar istiyorsanız, Sinan Meydan'ın kitaplarını hediye olarak alın, evlatlarınızın başucuna koyun, onlarla büyüsünler. Sinan Meydan, 1975'te Artvin Şavşat'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümünde master yaptı. Çalışmalarının odak noktası Atatürk oldu. AKP döneminde türeyen sahtekar tarihçilerin ortak özelliği, hurafeler, iftiralar ve palavralarla dolu alternatif tarih yazma çabasıydı. Gerçekleri çarpıtmak için AKP'nin tüm medya gücünü kullandılar. Sinan Meydan bu kötülükle mücadele etti, yazdığı kitaplarla bu soytarıları deşifre etti. Cevat Şakir. Cevat Şakir kaba ağaçlı. Robert Kolej'den mezun oldu, Oxford'dan diploma aldı, gazeteciydi. Hayatını daktilo tıkırdatarak, karikatür çizerek, Dergi kapakları resimleyerek kazanıyordu. Kurşuna dizilen asker kaçaklarının dramını yazdı. Sen misin yazan? Vatan haini muamelesi yaptılar, sürgün cezası verdiler, Bodrum'a sürdüler. Devletimizin o günkü kafasına göre yeryüzü cenneti Bodrum, sürgün yeriydi. Cezası bitti, Bodrum'dan ayrılmadı. Bodrum'un antik çağlardaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimsedi. Artık sadece yazar değildi, balıkçıydı, süngerciydi, bahçıvandı, rehberdi. Etrafına fener gibi ışık saçan kalemiyle adeta Ege ve Akdeniz medeniyetlerinin Diyojeni'ydi. Hayat ustasıydı. Mavi yolculuğun babasıydı. İnsanımızı, denizimizi duyguyla, mitolojiyle, şiirsel dille harmanladı. Aganta Burina Burinata, Mavi Sürgün, Yaşasın Deniz, Anadolu Efsaneleri, Gülen Ada, Çiçeklerin Düğünü, Arşipel, Gündüzünü Kaybeden Kuş, Deniz Gurbetçileri. Hangi birini saysam bilmem ki. Birbirinden eşsiz romanlar, hikayeler, denemeler, hatta çocuk kitapları yazdı. Aldı okurlarını oralara götürdü. Gök kadar beyaz denizin cam sessizliğinde, tepe takla dinelen çamların akisleri, gönül dinlendirici oluyordu. Yatağın o suların üzerinden geçerken, o ağaç akislerini yarım mil ötelere kadar halka halka titretirdi. Oralarda dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan buhur ağacı ormanları vardır. Hafif hafif amber kokarlar. Bir yaprak kalabalığı olan her ağaçtan başka ağaca sarmaşıklar kurarlar. Çiçeğin biri koptu mu, yere kelebek konmak üzere olduğu sanılır. Buhur ağaçları ta kıyıda ayaklarını sedef yansımalı sularda yıkarlar. Gördüklerim hala gözlerimde yaşıyor. Anlattı, öğretti, sevdirdi. Türkiye'de çevre bilinci denilince hiç şüphesiz akla gelen ilk kişiydi. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere küçücük teknesiyle dolaşır, doğayı, denizi, deniz insanlarını küçücük teknesinde yazardı. Tirandildi. Yelken ve kürekle yol alan, Bodrum'a özgü ahşap, alt tarafı 8 metrelik kayıktan halliceydi. Adı Yatağan'dı. Mavi Sürgün'de aynen şunları yazmıştı. Ahiköy o zamanlar nahiyeydi, şimdi kaymakamlık oldu. Ben Bodrum'dayken Yatağan adlı bir kayığım vardı. Ahiköy'ün ilk kaymakamının karısı Bodrumluymuş. Yeni kaymakamlığa bir ad takmak gerekince oraya Yatağan diye benim kayığımın adını vermişler. Evet, Muğla'nın ilçesi Yatağan'ın eski adı Ahiköy'dü. Bucak'tı. 1944'te ilçe oldu. Adı değiştirildi, Yatağan yapıldı. Münbit topraklara sahip bu şirin ilçe, Halikarnas balıkçısının yöre insanlarına mirasıydı. Çevre bilinci demek Yatağan'dı. Yatağan demek çevre bilinciydi. Gel zaman git zaman, deniz kenarında olmamasına rağmen, Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman gibi şahane Muğla ilçelerinden biri olan Yatağan'a termik santral diktiler. İnsanlarımız çırpındı, etmeyin, eylemeyin, kıymayın diye dinletemediler. Filtresiz bacadan resmen kanser fışkırıyordu. Önce bitkiler öldü, sonra toprak öldü. Tarım bitti. Mesleğe yeni asırda başladığım için gözümle şahidim, kuşlar öldü, kuşlar. İnsanlar ölmeye başladı. Bebeler sakat doğmaya başladı. Santral açıldığında Yatağan'da sadece iki eczane vardı. Bugünkü nüfus 3 aşağı 5 yukarı aynı, eczane sayısı 20'yi aştı. En çok hangi tür ilaçları sattıkları malum. Kişi başına düşen avukat sayısı desen, herhalde Yatağan şampiyondur. Vatandaşın santrala, devlete karşı açtığı davaların haddi hesabı bilinmiyor. Mücadele mücadele, neticede güç bela filtre takıldı. Ancak sorunun sadece filtre olmadığı anlaşıldı. Kanser tırmanmaya devam ediyor. Bazen havayı dağıtan rüzgar duruyor. Halk camını çerçevesini kapatsın, sakın sokağa çıkmasın diye zabıta araçlarından anons yapılıyor. Yazık ettiler. Halikarnas balıkçısının çevre bilinci sembolü yatağanına mahvettiler. Ve şimdi de termik santralı yandaş iş adamlarına veriyorlar. İşçiler, aileleri gene çırpınıyor, direniyorlar. Etmeyin, eylemeyin, kıymayın diyorlar. Devletin hatası yüzünden bunca sene burasının kahrını çektik. Çoluk çocuk hastalandık, sakat kaldık. Arkadaşlarımız öldü. Bari işsiz kalmayalım diyorlar. Nafile. Tazikli suyla, plastik mermiyle saldırıyorlar işçilere. Henüz kanser olmayanlar da kanser olsun diye suratlarına biber gazı sıkıyorlar, copluyorlar, yerlerde tekmeliyorlar. Olağan görüntüler yani. E oldu olacak, bir daha değiştirin adını, tomağan yapın yatağını gari. Cevat Şakir Kabaağaçlı 1890'da Girit'te dünyaya geldi. 1914'te aile içi tartışmada babasını öldürdüğü gerekçesiyle 15 sene kürek cezasına mahkum oldu. 7 sene sonra verem hastalığı nedeniyle tahliye edildi. 1925'te kurşuna dizilen 4 asker kaçağı ile ilgili öyküsü nedeniyle İstiklal Mahkemesi tarafından 3 seneliğine Bodrum'a sürgün gönderildi. Ömrü boyunca Bodrum'da kaldı. Önceleri Hüseyin, Kenan, Musa, Cevat gibi takma isimler kullandı. Neticede Bodrum'un antik çağlardaki ismi Halikarnas'ı mahlas olarak benimsedi. İlk öykü kitabı Ege kıyılarından 1939'da yayımlandı. İlk romanı Aganta Burina Burinata 1945'te yayımlandı. Mavi yolculuk fikrini bulan, arkadaşlarıyla birlikte ilk uygulayan kişiydi. İlk çıktıkları mavi yolculukta yanlarına sadece peynir, su, peksimet, tütün ve rakı almışlardı. 1973'te vefat etti. Bodrum Gümbet'te toprağa verildi. 17 Nisan 2015'te 125. yaş günü vesilesiyle Google tarafından özel bir doodle hazırlandı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 106.